Ayrım 10, sayfa 116. Ama 835. gece olunca demiş ki, çünkü kentin bu mahallesinde en dindar bir sofuyu bile baştan çıkarabilecek kadar güzel çehreli pek çok kadın ve kız vardır. Ben de senin yürek selametin için çok korkarım dedi. Bunu duyunca vallahi bu yaşlı kadın beni gereğince uyarıyor diye düşündüm ve benden istediği şeyi yapmasına razı oldum. O zaman gözlerimi mendille bağladı ve böylece görmemi engelledi. Sonra beni elimden tuttu ve benimle birlikte bir evin önüne gelinceye kadar yürüyüp demir halkasını vurarak evin kapısını çaldı. Kapıyı bize içeriden hemen açtılar. İçeri girer girmez yaşlı rehberim gözümdeki bağı kaldırdı ve şaşarak kendimi hükümdar saraylarının olanca şatafatıyla süslenip donanmış bir konutun içinde buldum. Ve vallahi sultanım efendimiz tüm yaşamımda bu denli harika bir yeri ne görmüş ne de düşlemiştim. Yaşlı hatuna gelince benden içinde bulunduğum çok güzel bir hole açılan odada beklememi rica etti. Ve beni öte yanda ne olduğunu görebileceğim bu odada yalnız bırakarak oradan ayrıldı. İşte bu ikinci salona girince yaşlı kadına satmış bulunduğum değerli kumaşların bir köşeye bir yığın halinde atılmış olduğunu gördüm. Ve biraz sonra her biri ellerinde içlerinde gül suyu bulunan kovalar taşıyan ay kadar güzel iki genç kız içeri girdi. Ellerindeki kovaları beyaz mermer döşeme taşları üzerine bıraktılar ve değerli kumaşlardan oluşan yığına yaklaşarak rastgele birini seçtiler ve onu sanki bulaşık beziymiş gibi ortadan ikiye ayırdılar. Sonra her biri kovalarına doğru yönelip yenlerini dirseklerine kadar sıvayarak ellerindeki değerli kumaş parçalarını kovalara daldırdılar ve gül suyuyla ıslatarak döşemeleri silmeye ve sonra da bunları her biri 500 dinara alınmış başka kumaş parçalarıyla sürtüp parlatmaya koyuldular. Genç kızlar bu işi bitirince mermerler gümüş gibi parladı ve aralarındaki en değersizini bile dükkanımın tümüyle satılmasından elde edilen parayla edinemeyeceğim kadar değerli kilimler serdiler ve onların üzerine de miskle kokulandırılmış oğlak gününden yapılma bir halı serip kuş tüyleri doldurulmuş yastıklar yerleştirdiler. Bunu izleyerek 50 adet işlemeli dört köşe şilte getirip düzenli bir şekilde ortadaki halının yöresine serdiler, sonra da çekildiler. Ve işte o anda ikişer ikişer el ile tutuşmuş genç kızlar içeri girip her biri işlemeli dört köşe şiltenin birinde oturdu. Bu 50 kişi böylece her birinin yüzü ötekileri dönük olarak çepeçevre sıralanmış bulunuyorlardı. İşte o sırada aylar gibi güzel olan 10 genç kızın taşıdığı perdeli bir koltukta beyazlığıyla ve siyah gözlerinin parıltısıyla gözlerimin kendiliğinden kapılmasına neden olacak kadar göz kamaştırıcı bir genç kız salonun girişinde belirdi. Gözlerimi yeniden açtığımda yakınımda bana rehberlik eden ve işlemeli dört köşe şiltelerin üstünde ayakta duran 50 genç kızın ortasında halının üzerinde kaygısızca yatmakta olan genç kızı tanıtmak üzere beni buraya davet etmiş bulunduğu anlaşılan yaşlı hatunu gördüm. Ama bu 50 bir çift siyah gözün bakışlarıyla karşı karşıya bulunan ben büyük bir korkuya kapılmaktan kendimi alamadım ve kendi kendime yüceler yücesi utkulu tanrıdan başka güçlü varlık ve sığınak yoktur. Hiç kuşku yok ki bunlar benim ölümümü istemekteler dedim. Böylece onların huzurunda bulunurken şahane genç kız bana güldü ve beni yanında bulunan halının üzerinde oturmaya çağırdı. İyice şaşırmış ve elim ayağım kesik emrine uyarak yanına oturdum. Bana ey genç adam benim ve güzelliğim hakkında ne dersin ve de eşim olabilme hususunda ne düşünürsün dedi. Ben de bu sözleri işitince şaşkınlığın sınırında şaşırarak sultanım böylesine bir lütfa layık olmayı nasıl düşünebilirim? Gerçekte ben senin huzurunda bir esir ya da daha düşkün bir varlık olabilmek için bile kendime değer vermeye cesaret edemem diye yanıtladım. Ama o yeniden söze başlayarak yo vallahi benim sözlerimde hiçbir aldatmaca samimiyetli olan dilimde de kaçamaklı bir eda yok. O halde sen de bana aynı içtenlikle yanıt ver ve ruhundan tüm korkuları kov. Çünkü yüreğim ağzına kadar senin sevginle dolu dedi. Bu sözleri işitince sultanım efendimiz hiç kararsızlık göstermeksizin genç kızın benimle gerçekten evlenmek istediğini anladım. Ama binlerce genç arasından hangi nedenle beni seçmiş olduğunu ve beni nasıl olup da tanıdığını bilemiyordum. Sonunda kendi kendime ey falan kişi. Anlaşılmayanın azap veren düşünceleri bıraktırmak gibi bir yararı vardır. Anlamadığın şeyler için kafanı yorma. Bırak her şey kendi yolunda gitsin dedim. Kendisine de sultanım eğer gerçekten bu saygın genç kızın önünde benimle alay etmiyorsan demir kızdığı zaman çekiç için olgunlaşmıştır. Atasözünü hatırla. Ben de yüreğimin senin arzunla ateşlenmiş olduğunu hissederek birleşmemizi gerçekleştirmenin zamanı olduğunu düşünüyorum. Öyleyse başın üzerine bana söyle, mehr olarak sana ne ödemeliyim diye sordum. Gülerek, mehr ödenmiştir, bununla kafanı yorma diye yanıtladı ve de madem ki öyle arzu ediyorsun, gecikmeden birleşmemizi sağlamaları için hemen kadıyı ve şahitleri çağırtıyorum diye ekledi. Ve gerçekten efendim, kadı ve şahitler gelmekte gecikmediler. Ve yasal yönden nikahı bağladılar. Biz de gecikmeksizin evlenmiş olduk. Merasimden sonra herkes çekip gitti. Ben de kendi kendime, ey falan kişi, sen uyanık mısın, düş mü görüyorsun diye sordum. Ve genç kızlar beni Hint sarı sabrıyla kokulandırılmış yıkanma odasına soktular ve beni soyan, ovuşturan ve kuşlardan da hafif hale getiren natırlara tevdi ettiler. Sonra her yanıma en hoş kokular sürdüler ve beni zengin giysilerle donatıp süsleyerek serinleticiler ve her türlü şerbetler sundular. Sonra beni hamamdan çıkarıp sadece güzelliğinin süsüne bürünmüş olarak beni bekleyen yeni eşimin yanına götürdüler. O da hemen yanıma gelip beni aldı. Kendini benim üstüme atarak şaşırtıcı bir tutkuyla beni ovuşturdu. Ben de efendim, ruhumun nerede olduğunu bildiğin yerde tümüyle yer aldığını hissederek benden istenen işi gördüm ve buyruğunu aldığım görevi tamamladım. Ve giderilecek şeyi giderilebilme noktasına kadar giderdim. Devrilecek şeyi devirdim, kapıp kaçırılacak olanı kaçırdım ve alabildiğimi aldım ve gerekeni sundum. Ayağa kalktım, uzandım, deldim, yeniden gömdüm ve soktum ve zorladım, dolduruş yaptım, çekip çıkardım, berkettim, tırmaladım, diş gıcırdattım, devirdim, ileri sürdüm ve yeniden işe başladım. Öyle ki Efendimiz Sultanım o gece gerçekten yiğit olan ve koç, demirci, çekit sallayıcı, netameli, uzun, demir, ağlayıcı, işçi, boynuz vurucu, kertici, dayanılmaz, derviş bastonu, harika gereç, aydınlatıcı, tek gözlü saldırgan, savaşçının kılıcı, yorulmak bilmez yüzücü, şakıyan bülbül, kalın boyunlu baba, kalın sinirli baba, büyük yumurtalı baba, sarıklı baba, kel kafalı baba, sarsak baba, zevkli baba, dehşet saçan baba, ibiksiz sessiz horoz, babasının yavrusu, fakirin mirası, iştahlı kas ve reçelli koca sinir sıfatlarıyla adlandırılacak şeyi iyice kullandım. Ve sanıyorum ki ey Efendimiz Sultanım, ona verilen her türlü ad açıklanarak vurgulandı, her erdem kendini kanıtladı, her nitelik kendini ortaya koydu. Ve çabalarımızı gece bitince ayağa kalkıp sabah namazını kılacağımızdan sabaha kadar sürdürdük. Ve böylece birlikte yaşamayı mutluluk ve esrimenin sınırında birbirini izleyen 20 gece sürdürdük. Bu sürenin sonunda annemin hatırası aklıma geldi ve eşim olan genç kadına yas etti. Epey bir zaman var ki evimden ayrıyım. Benden haber alamamış olan annem de hakkımda büyük bir tedirginlik duymuş olmalıdır. Dahası geçen bütün bu günler esnasında dükkanımın kapalı olması dolayısıyla işlerim zarar görmüştür dedim. O da bana bunun önemi yok ama tüm yüreğimle gidip anneni görmeni ve onu yatıştırmanı isterim. Hatta bundan böyle sen her gün gidebilir ve hoşuna gidecekse işinle uğraşabilirsin ama yaşlı hatun her seferinde seni oraya götürüp getirmesi gerekir diye yanıt verdi. Ben de kendisine bunda bir uygunsuzluk yok dedim. Bunun üzerine yaşlı hatun yanıma geldi. Gözlerime mendil bağladı ve gözlerime ilk mendil bağladığı günkü yere götürerek bana bu akşam namaz vakti buraya gel, seni eşin yanına götürmek üzere beni burada bekler bulacaksın dedi. Bu sözleri söyledikten sonra gözlerimden bağı çıkararak yanımdan ayrıldı. Ben de hemen evime koştum ve orada büyük bir üzüntü içinde umutsuzluk yaşları döken ve matem giysileri dikmekte olan annemi buldum. Beni görür görmez üzerime atıldı ve sevinçten ağlayarak beni bağrına bastı. Ona ağlama anneciğim ve gözlerini kurut çünkü bu ayrılış hiç ümit etmediğim bir mutluluğa ulaştırdı beni dedim. Ve ona mutlu serüvenimi anlattım. O da coşkunlukta, Tanrı seni korusun ve gözünden ırak etmesin oğlum ama bana beni her gün ziyarete geleceğine söz ver çünkü duyduğum sevecenlik senin sevginle ödenmeye muhtaçtır dedi. Karım bana her gün dışarı çıkma özgürlüğünü bağışladığı için ona bu sözü vermek benim için zor olmadı. Bunu izleyerek günün geri kalan bölümünü çarşıdaki alıp satma işlerinde kullandım, zaman gelince de belirtilen yere gittim. Yaşlı hatun her zamanki gibi gözlerimi bağlayıp senin için böyle olması doğrudur çünkü sana söylediğim gibi bu mahallede açık kapıların ardında oturarak havayı koklar ve akarsuyu içine çeker gibi erkekleri elde etmekten başka arzuları olmayan evli kadınlar ve genç kızlar vardır. Senin yüreğin onların ağlarına düşerse ne olur acaba diyerek gözlerimi bağladı ve beni eşimin sarayına götürdü. Böylece oturmakta olduğum saraya ulaşınca eşim beni anlatılmaz bir coşkuyla karşıladı. Ben de ona çekice yanıt veren örs gibi yanıt verdim. Ve benim ibiksiz sessiz horozum bu istek uyandırıcı piliçle ilişki kurmakta gecikmedi. ve benim yiğit boynuz vurucum önüne hiç zarar vermedi. Çünkü vallahi efendim koçum o gece bu kavgacı kuzuya en azından 30 boynuz darbesi indirdi ve rakibi aman dileyerek barış aykırışı koparasıya kadar savaşmayı kesmedi. Böylece bir ay süreyle gece savaşları, sabah muharebeleri ve gündüz saldırışlarıyla bu etkin yaşamı sürdürdüm. Ve kendi kendime bu ateşli genç kıza rastlamış ve onun kocası olmuş bulunmam ne büyük şans. Ve aynı zamanda bu taze tereyağı topağını ve şahların bile sahip olamadığı bu zenginliği ve sarayı bana bağışlayan ne şaşılası talihtir diyerek her Allah'ın günü hayran olup duruyordum. Ve kölelerden tanımaksızın ve de kimin kızı ve akrabası olduğunu bilmeksizin evlenmiş olduğum kimsenin adını ve niteliğini öğrenme girişiminde bulunmadığım gün olmuyordu. Ama günlerden bir gün bir kenarda karımın zenci kölelerinden genç bir zenci kızla yalnızken ona Tanrı üzerine olsun ey kutsanası genç kız, ey içi bembeyaz bana hanımın hakkında bildiklerini söyle. Sözlerin belleğimin en karanlık köşesinde derinden derine saklanacaktır diye bu konuda soru sordum. Genç kız da korkudan titreyerek bana efendim hanımımın öyküsü baştan aşağı olağan dışı bir öyküdür ama onu sana açıklarsam hiç kurtuluş olmaksızın öldürüleceğinden korkarım. Sana tek söyleyebileceğim bir gün çarşıda rastlayarak saf bir aşkla sana bağlanmış olduğudur diye yanıt verdi. Israr ettimse de söylenmeyecek şeyleri kendisine söyletmek üzere ısrar edişimi gidip hanımına haber vereceği tehdidini savurdu. O zaman onu çekilip yoluna gitmesi için bıraktım ve önemsiz bir çarpışma yapmak üzere karımın yanına gittim. Hayatım böylece şiddetli zevkler ve aşk yarışları içinde geçiyordu ki bir öğle sonrası karımın izniyle dükkanımda otururken ve gözlerimi yola doğrultmuşken yüzü peçeli genç bir kızın geldiğini gördüm. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 836. gece olunca demiş ki, ve hayatım böylece şiddetli zevkler ve aşk yarışları içinde geçiyordu ki bir öğle sonrası karımın izniyle dükkanda otururken ve gözlerimi yola doğrultmuşken yüzü peçeli genç bir kızın besbelli bana doğru geldiğini gördüm. Dükkanımın önüne gelince bana en zarifinden bir selam gönderdi ve efendim çarşının tacirlerinin hepsine bana mal olan fiyata satmak üzere boşuna başvurduğum elmaslarla ve değerli taşlarla süslenmiş altın bir horozum var. Ama bunlar zevksiz ve değerlendirme yapma inceliğinden yoksun kişiler. Çünkü bana böylesi bir cevahirin satışının kolay olmadığını ve bundan bir kar sağlamalarının mümkün bulunmadığını söylediler. İşte bundan dolayı zevk sahibi bir insan olarak senin takdir edeceğin bedelle onu sunmak üzere sana başvuruyorum dedi. Ben de benim bu cevahire hiç ihtiyacım yok ama seni kırmamak için ne eksik ne fazla 100 dinar veririm diye yanıt verdim. Genç kız da peki al senin için hayırlı olsun diye yanıt verdi. Kendimce her ne kadar bu altın horozu edinmek için hiçbir arzum olmadığı halde, yine de bu parçanın benim temeldeki niteliğimi hatırlatacağı fikriyle karımın hoşuna gideceğini düşünüyordum. Kasama doğru gidip 100 altın dinar çıkardım. Ama parayı kendisine sunmak istediğimde genç kız, aslında bunlara hiç gerek yok, bana yanağının üzerine bir buse kondurma hakkı tanımaktan öte ödeme yapmanı istemiyorum. Ve benim tek istediğim budur ey genç adam diyerek parayı reddetti. Ben de kendi kendime, vallahi 1000 altın dinar edebilecek bir cevahir için yanağıma sadece tek bir öpücük kondurularak yetinilmesi garip olduğu kadar da karlı bir iş diye düşündüm ve razı olduğumu bildirmekte kararsızlık göstermedim. O zaman efendim, genç kız bana doğru ilerledi ve yüzümdeki küçük peçeyi kaldırarak herhalde çok hoşlanmış olacağı yanağımdan bir öpücük aldı ama dudaklarının yanağıma dokunmasıyla epeyce iştah artmış olacak ki aynı zamanda genç dişi kaplan dişlerini etime batırdı ve hala yüzümde izlerini taşıdığım bir ısırık kopardı. Sonra da ben yanağımdan akan kanı kurularken doyum sağladığını belirten bir gülüşle gülerek uzaklaştı. Kendi kendime senin başına gelen çok şaşırtıcı bir olay, yakında çarşıya gelen bütün kadınların kimi yanağından, kimi çenenden, kimisi de neresi olduğunu bildiğin yerinden birer numune sağlarlarsa, dükkandaki mallarını elden çıkararak sadece kendinden parçalar satar ve daha karlı bir iş görmüş olursun diye düşündüm. Akşam olunca yarı gülerek, yarı canım sıkılarak her zamanki gibi yaşlı kadınla buluşmak üzere sokaktaki köşe başına gittim. Yolda sokak boyunca onun tehdide pek benzer homurtular kopardığını duydum ama kendi kendime yaşlı kadınlar homurdanmayı pek severler ve tiritlerinin çıktığı yaşlılık günlerini her şeyi homurdanarak ve saçma sapan konuşarak geçirirler dedim. Eşimin yanına girdiğimde onun kabur salonunda kaşları çatık olarak oturduğunu ve şahların gazaplandıkları zaman büründükleri gibi baştan aşağı kıpkırmızı bir giysiye bürünmüş olduğunu gördüm. Tavrı saldırgan ve yüzü sapsarıydı. Bunu görünce kendi kendime, "Ey koruyucu tanrım, koru beni," dedim. Ve adetine aykırı olarak beni karşılamak için ayağa kalkmayan ve başını yüzümden başka yöne çeviren karımın bu düşmanca tavrını neye yoracağımı bilmeden yanına yaklaştım ve ona edindiğim altın horozu sunarak kendisine, "Sultanım, gerçekten hayranlık verici bir eşya olan ve de bakması merak uyandıran bu değerli horozu kabul et. Zira onu sana zevk vermesi için satın aldım," dedim. Ama bu sözleri duyunca karımın alnı karardı. Gözleri zindana çevrildi ve kendimi sakınmama, zaman bulamadan beni bir topaç gibi döndüren ve neredeyse çenemin sol yanını kıracak olan bir tokat aşk etti. Ve bana, "Ey köpoğlu köpek, sen bu horozu gerçekten para verip aldınsa, yanağının üzerindeki bu ısırık ne oluyor?" diye haykırdı. Ve ben zaten o şiddetli tokatın sarsıntısıyla bitkin haldeyken, mahvolmak üzere bulunduğumu anladım ve boylu boyunca yere düşmemek için büyük bir çaba harcadım. Ama bu, ne yazık ki efendim, sadece bir başlangıçtı. Çünkü karımın bir işaretiyle perdenin aralandığını ve yaşlı kadının yönettiği 4 kölenin içeri girdiğini gördüm. Beraberlerinde başı kesilip bedeninin ortasına konmuş genç bir kızın cesedini taşıyorlardı. Ben hemen bu başın bana bir ısırık karşılığında cevahiri veren genç kıza ait olduğunu anladım. Bu görünüş beni çöküntüye uğratmaya yetti ve kendimi bilmeden yerlerde yuvarlanmaya başladım. Kendime geldiğimde sultanımız efendim bu maristanda zincirlenmiş haldeydim. Muhafızlardan deli olduğumu öğrendim. Daha da fazla bir şey söylemediler. İşte benim sözde deliliğimin bu deliler evine hapsedilmemin öyküsü budur. Ve ey sultanım, efendim ve de bilge ve adaletsever vezirim, siz ikinizi beni buradan kurtarmak için Allah gönderdi. Siz ikiniz sözlerimin mantıklı mı yoksa tutarsız mı olduğunu ölçüp, aklı başında mı olduğuna yoksa sadece zırvaladığıma ya da zeka yeteneğinden yoksun mu bulunduğuma karar verebilirsiniz. Sultan da, zina çocuğu eski derviş sultan olan veziri, genç adamın bu öyküsünü işitince derin düşüncelere dalmışlar. Bir saatlik bir süreyle düşünceli, alınları eğik ve gözlerini toprağa dikerek kalmışlar. Bunu izleyerek ilkin sultan ayağa kalkmış ve yoldaşına, "Vezirim, bu ülkenin üzerine beni hükümdar kılan Tanrı'nın gerçekliği üzerine yemin ederim ki, bu genç adamla evlenmiş bulunan genç kızı bulmadıkça ne rahat yüzü göreceğim ne de yiyip içeceğim. Bu durumda ne yapabileceğimizi çabucak bana söyle," demiş. Vezir de, "Ey zamanın şahı, bu genç adamı şimdilik zincirlenmiş öteki iki genç adamdan ayırarak gecikmeksizin buradan götürelim. Ve onunla birlikte kentin sokaklarını doğudan batıya ve sağdan sola, yaşlı kadının onun gözlerini bağlamaya adet ettiği köşeyi buluncaya kadar dolaşalım. Ve orada gözlerini kapatalım. O da yaşlı kadınla birlikte attığı adımların sayısını hatırlayarak bizi gözlerindeki bağın çözüldüğü evin kapısının önüne ulaştırsın. Orada Tanrı bize bu nazik meselede tutacağımız yolu gösterecektir," diye yanıt vermiş. Sultan da, "Senin dediğin gibi olsun ey bilgelik dolu vezirim," demiş. Ve o anda ikisi birlikte ayağa kalkarak genç adamın zincirlerini çözdürmüşler ve onu maristanın dışına çıkarmışlar. Her şey vezirin öngördüğü şekilde olmuş. Ve de değişik mahallelerde çeşitli sokakları dolaştıktan sonra genç adamın güçlük çekemeden tanıdığı söz konusu sokağın girişine ulaşmışlar. Gözlerine eskisi gibi bağladıkları genç adam adımlarını sayarak onları, görünüşü sultanı büyük üzüntüye sokan bir sarayın önünde durdurmuş. "Hükümdar, kötülük bizden ırak olsun ey vezir. Bu saray erkek çocuktan yoksun olduğu için tahtını bana bırakan eski Kahire sultanın karılarından birinin sahibi bulunduğu saraydır. Eşimin babası olan eski sultanın bu eşi burada herhalde bu delikanlı ile evlenmiş bulunan kızıyla oturur. Tanrı yüceler yücesidir ey vezir. Demek ki bu şahın kızlarının hepsinin bahtında bizler gibi sıradan insanlarla evlenmek yazılıymış. Nasip dağıtanın kararlarının her zaman bir nedeni vardır ama biz bu nedeni bilemeyiz," diye haykırmış. Ve de bu işin sonunu görmek üzere çabucak içeri girelim," diye eklemiş. Kapının demir halkasını vurarak kapıyı çalmış. Genç adam, "Halka işte böyle ses veriyordu," demiş. Kapı hemen hadım ağaları tarafından açılmış ve bunlar şahı, büyük veziri ve hanımlarının kocası olan genç adamı tanıyarak şaşırıp kalmışlar. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.